Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke. Baharların gelişini beklediğimiz bu günlerde beni seçim gündeminden uzaklaştırabilen yegane evrenden, Guardians of the Galaxy evreninden bahsetmek istiyorum bu bölümde. Sebebini de Marvel hayranları bilecektir. Geçtiğimiz hafta Guardians of the Galaxy filminin üçüncüsü, yani bu seriyi yazıp yöneten James Gunn'ın da artık DC sinematik evreninin başına geçecek olması sebebiyle seriye veda ettiği filmi yayınlandı. Ben de böyle önce filmle ilgili spoilersız görüşlerimi birkaç cümleyle bahsettikten sonra James Gunn'ın yarattığı üçleme hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten film hakkında bence söyleyecek çok fazla şey olmamasına rağmen bu üçlemeyi nasıl başlatıp nasıl bitirdiği James Gunn'ın bence Marvel Cinematic Universe MCU çapında oldukça değerli görünüyor. Filmle ilgili şunu söyleyeceğim. Eğer ki böyle birazcık yorumlara baktıysanız internette üstün körü oldukça olumlu şeyler göreceksiniz. Ben bu hype'a aşırı katılmıyorum, onu söyleyeyim. Hani en son Letterboxd'da bile en yüksek puan alan Marvel filmi olduğunu görmüştüm. Ki Letterboxd'da hani biraz daha böyle Marvel'a uzak, en azından onun ciddi işlerinin sevileceği bir platformdur. Bu kadar iyi bir iş olduğunu düşünmüyorum. Hala normal Guardians of the Galaxy tadı var. Yine o absürt şakalar var. Yine böyle düşünseniz bulabileceğiniz konular, senaryo içerisinde açıklıklar var. Veya işte klişe sahneler var vesaire. Fakat ilginç bir şekilde önceki filmlere nazaran dram dozu yüksek. Bunun sebebi de bu spoiler değil, fragmanlarda vesaire yer alıyordu. Rocket Raccoon'un hikayesini anlatıyor, buna odaklanıyor ve bunu onun geçmişine odaklanarak yapıyor ve o sahneler fazlasıyla dramatik. Ve yani Guardians of the Galaxy'ye geçiyorum. Marvel filmlerinde böyle bir dram yükü gördüğümüzü tam hatırlamıyorum. Şu açıdan yani bir tarafta dram kısmı işlenirken bir tarafta normal işte o eğlence, komedi, aksiyon tarafı devam ediyor. Böyle bir kurgu yaratılmış ve eğer ki hani bu kurgu sizin için tempoyu bozmazsa, ki bilmiyorum sinemada izlediğimden mi ben çok rahatsız olmadım. Film gayet keyifli ve James Gunn'ın yeni bir şey denemesi de bu noktada başarılı ve günün sonunda bence Raccoon'un karakter gelişimi böyle Infinity War'da Thanos'u falan anlayabildiğimiz bir noktaya yakın, yani öyle bir şey denemiş James Gunn ve bu benim açıkçası çok hoşuma gitti. Bu üçleme nezdinde de gayet değerli bir şey taşıyor. Diğer karakterler de bu arada, yani her bir karakterin nereden başlayıp nereye geldiğini güzelce izliyoruz ve hepsinin de motivasyonuna bence ikna oluyoruz ki hani bu filmin işte eğlencesi, aksiyonu dışında bu noktada daha fazla önem taşıdığını düşünüyorum. Çünkü artık James Gunn bu ekibi başka ellere teslim edecek ve hani nasıl aldı, nasıl yarattı daha doğrusu, nasıl teslim etti onları görmek benim daha çok hoşuma gitmişti. Şimdi artık bu üçleme konusuna geçiyorum. Buradan sonrasında da hani filmle ilgili, üçüncü filmle ilgili spoilerlar mevcuttur efendim. Üçleme konusuna neden takığım onu söyleyeyim öncelikle. Ben bu MCU'nun işte her karakter kendi filminde kendine has bir tarzı olacak ve bir araya geldiklerinde de, assemble olduklarında da Avengers filmlerinde vesaire, yine kendi sahnelerinde bu tarzı korumaya devam edecekler prensibini çok seviyorum. Çok çizgi roman vari hissettiriyor ki bunu başardıklarını da düşünüyorum. Özellikle işte Josh Whedon'ın The Avengers olsun veya Russo biraderlerin çektiği Avengers filmleri olsun, onlar bu karmaşayı yönetmeyi çok iyi başarıyor, öyle söyleyeyim. Ve bu karmaşanın içerisinde işte karakterlerin kendi arkları, kendi hikayelerinin yaratılması bence bu evren mantığını çok iyi yaşamamızı sağlıyor. Yani örneğin Iron Man ve Captain America üçlemeleri bence bu noktada çok iyi. Thor ve Ant-Man kesinlikle bunlara yaklaşamıyor. Thor zaten üçlemeyi geçti artık, 4 filmi yapıldı ama hani her biri birbirinden farklı, işte zaten yaratıcı ekip çok değişiyor, filmler kötü oluyor, kötü olmasını geçtim, kendi içindeki anlattığı hikayeye yetişemiyorsunuz. İşte Taika Waititi gelip Thor Ragnarok'ta kurtarmaya çalışmıştı ama o da 4. filmde batırdı maalesef ve dolayısıyla Thor'un kendi hikayesi deyince böyle benim aklımda çok da iyi şeyler canlanmıyor. Keza Ant-Man, ki Ant-Man 1'i ben severim. Ant-Man 2 onun laciverti gibi olmaya çalıştı. Tamam, bunu kabul ediyorum. Ama 3. filme geçtiğimizde bambaşka bir şey yaptılar. Yani evet, belki Ant-Man'i bir üçleme olarak değerlendirmek belki yanlış olur bu noktada. Çünkü o hani Iron Man ve Captain America 3 film çekip bir de Avengers'larda yer alıp gitti ama Ant-Man uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla onu bir üçleme olarak değerlendirmek yanlış olabilir belki ama gerçekten de Iron Man ve Captain America'nın kendi içinde birer üçleme olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmek beni mutlu ediyor da diyebilirim. Iron Man'in biraz şöyle bir şanssızlığı var bu üçlemede. İkinci filmi çok kötü ve üçüncü filmi The Avengers'tan sonra geliyor. The Avengers'tan sonra geldiği için de bu The Avengers'ta uzaylılarla mücadele eden ekibin lideri gibi olup, liderlerinden biri olup en azından süper güçsüz olan Iron Man'in, Tony Stark'ın daha doğrusu, bunun psikolojisiyle uğraşmasını ele alıyor. Panik ataklar geçiriyor Tony Stark. İşte suiti bozuluyor ve biz aslında onun bu suiti olmadan da ne kadar güçlü olduğunu falan görebiliyoruz. Bunları göstermeye, bunları işlemeye çalışıyor bu film. Böyle bir karar almaları cesur ama birçok insan içinde işte yeterince Iron Man göremediğimiz için, böyle şeylerle vakit kaybettiği için de başarısız bir film olarak da hafızalarda yer etti. Üçlemenin de tabii temposunu bir tık bozuyor. Captain America üçlemesi kadar net bir hikaye akışı göremiyoruz. Çünkü Captain America'nınki gerçekten hani I can do this all day repliğini ilk filmde ve üçüncü filmde tekrarlayarak bile bence bu üç filmi birbirine bağlıyor. Çünkü gerçekten tamamen Steve Rogers'ın hikayesini anlatıyor. İlk filmde Bucky ile dostluğunu görüyoruz. İkinci filmde Bucky onun düşmanı olsa bile o hala onu ikna etmeye çalışıyor. Üçte zaten neredeyse Civil War Bucky yüzünden çıkıyor. Evet, arada Avengers filmlerinde özellikle Age of Ultron'da yaşananların etkisi var ama olay bir noktada kişisele bağlanıyor. Ve işte orada hala Steve Rogers Bucky'yi savunuyor. Çünkü biliyoruz ki biz o ilk filmden onun ne kadar iyi biri olduğunu biliyor. Ve biz ilk filmden yine biliyoruz ki Steve Rogers hep kendi doğru bildiği şeyin peşinden gidiyor. İkinci filmde bunu S.H.I.E.L.D.'a karşı gelerek yaptı. Hükümete karşı gelerek yaptı. Üçüncü filmde de yine aynı şekilde bir kaçak olarak yaşamayı göze alarak yapıyor. Ve bu karakterin hikaye arkı aynı zamanda da özellikle ikinci ve üçüncü filmlerin böyle bir ajan filmi havasından uzaklaşmamasıyla, sağlam senaryoları bize izletmesiyle arşa çıkıyor bu karakter gerçekten. Ve şimdi bu üçlemenin karşısında onunla yarışacak bir üçleme var. James Gunn'ın Guardians of the Galaxy üçlemesi. Direkt olarak James Gunn'ın adını vermek doğru olur bence. Çünkü sadece ilk filmde yazarlarda Nicole Perlman olmalı ismi. Ona yardımcı olmuş. Onun dışında hep yazan yöneten James Gunn filmleri. Ki bu da Marvel Cinematic Universe'da onun dışında bir tek İlk iki Avengers filminde Josh Whedon'da gördüğümüz bir özellik. Bu noktada da yani Marvel içinde bir otör yönetmen var diyebiliriz. Yani bu otörlük, bu işte DC'nin başına geçirilmesi, zamanında çıkan tweetlerine rağmen cancellanamaması James Gunn'ın bence yarattığı üçlemenin başardıkları sebebiyle ya. Bu üçüncü filme gitmeden önce ben 1 ve 2'yi de izleyeyim dedim. Bu arada bakın, 2'nin çok kötü olmasına rağmen bunu başarıyor. Hani birinci filmi aşırı keyif alarak izlerken tekrar izleyişimde 2'yi bitiremedim. Onu da söylemek durumundayım. Fakat buna rağmen iyi bir üçleme görüyoruz. İlk film gerçekten bence çok iyi. Yani ben de açıkçası daha ciddi Marvel işlerini seven biri olmama rağmen 1'in bu absürt komedisi, finaldeki dans sahnesi falan hepsini sineye çekebiliyorum. Çünkü geri kalan her şeyi filmin çok iyi, inanılmaz eğlenceli. Yarattığı evren Star Wars'a çok yakın ki o zaman daha Disney LucasArts'ı yeni satın almıştı diye hatırlıyorum. Bu Star Wars üçlemesine, yeni üçlemeye hazırlanıyordu. Neyse, görsel efektler 2014'e göre acayip iyi. Komedisi zaten, mizah dozu çok yüksek. Aksiyonla birlikte ilerliyor bu. Film sizi sürekli içinde tutuyor ve her bir karakteri ayrı ayrı sevilebilir kılıyor. Biraz hızlı geçse bile onların aile olduğuna filmin sonunda inanabiliyorsunuz. Ve işte bu farklı karakter yönetimi bence çok başarılı. Bu insanın DC'nin başına gelmesi o yüzden oldu yani. Josh Whedon'da ve işte Russo kardeşlerde görebildiğimiz bir şeydi. Kendisi de başarmış. Orada bize 5 benzemez karakter veriyor. Hatta izlerken Allah kahretmesin altılı masa, beşli masa şakası bile yaptım karakterlere. Yani aslında başta dediğim biraz boşa çıktı. Siyasetten çok da kopamamışım demek ki. Neyse, bu 5 benzemezi bize ayrı ayrı sevdirip onların birlik haline de getirebiliyor. Dans sahnesinde failliyor ama dans sahnesi de yani filmin açılışında biz bu çocuğun müziği ne kadar sevdiğini gördük ve gerçekten müziğin evreni kurtarabileceğine inanan saf bir karakterimiz var ya. Yani bunu bu şekilde bana bakın bu cümleyi kurdurup yedirtebiliyor film. Ondan sonrasında da ilk izlediğimizde abi taşı nasıl tuttu bunlar diyorduk. Fakat öğreniyoruz ki zaten Star-Lord yani Peter Quill karakteri aslında yarı tanrı gibi bir şeymiş. Dolayısıyla güç taşını tutabilmişler. Onu da açıklıyor filmin sonunda. Ben hatta onu ikinci filmde Peter'ın babasının ego olduğunu gördüğümüzde öğrendik sanıyordum. Yo, ilk filmde gayet Peter senin genlerinde bir şeyler var kanka diyorlarmış ona. İkinci filmde evet Peter'ın babası geliyor. Bu da bu arada üçleme mantığında düşünürsek ilk filmde direkt Peter'ın annesinin ölümüyle başlıyorduk. İkinci filmde de Peter'ın babasıyla tanışıyoruz. Üçte de işte üçün başında Mantis Peter'a senin ailenden kimse yok mu dünyada, onları merak etmiyor musun diye sorgulayarak zaten bu işin geri geleceğini anlatıyor. Filmin sonunda da Peter büyük babasını görmeye dünyaya dönüyor. İşte burada üçlemedeki bu karakteri aile temasında işleyerek onu finalize ediyor James Gunn. O şekilde teslim ediyor Star-Lord karakterini. Neyse babasıyla tanışıp o hikayeyi bitiriyoruz ve bunlar olurken de Mantis ekibe katılmış oluyor. Müthiş bir karakter zaten. Bu filmdeki, 3. filmdeki böceklikleri de inanılmaz komikti. Fakat işte maalesef 2. filmin pek bir katkısı yok bunun dışında. Buradan sonra neler oluyor? Infinity War ve Endgame oluyor ve karakterlerimiz orada inanılmaz şeyler yaşıyor. Zaten Gamora ölüyor ve 2014 Gamora'yı artık görüyoruz ekipte. Üçüncü filmde bu karakter var, evet. Ama aslında Infinity War ve Endgame'in bunlar dışında pek bir etkisi yok. Yani Gamora'nın ölmesi Star-Lord'u üzmüş, bunu görüyoruz. İşte Rocket daha fazla hayatta darbe almış. O Snap'te ölmeyenler arasındaydı. Ama hani nasıl desem, demiştim ya The Avengers'tan sonra geldiği için Iron Man 3 etkilendi. Burada onu hissetmiyoruz. Gerçekten ikinci Guardians of the Galaxy'den bu filme gelmişiz gibi bir his daha fazla var. Zaten işte işin içine o ikinci filmdeki Sarı Hulk Sovereign'ler galiba, ama bunu söylemesi çok zor olduğu için Sarı Hulk demeye devam edeceğim. Onlar dahil oluyor falan. Direkt olarak aradaki işte Avengers faslını ufak göndermeler dışında paketliyoruz. Bir de tabii Quill ile Gamora'nın arasındaki ilişki işleniyor onlar karşılaştıktan sonra. Onlar da gayet normal diye düşünüyorum artık. Peki 3. filmin asıl olayı ne? Başta da demiştim drama dozu çok yüksek, Rocket Raccoon'u anlatıyor diye. Bunu yapacağını fragmanı izlemesek bile ilk sahneden çok iyi veriyor. Ben ilk iki filmi izlediğimde şöyle bir not almışım. Açılış sahneleri çok iyi diye. İşte ilk filmde Peter Quill müzik dinleyerek bu güç taşını çalmaya giriyordu. O sahne çok güzel. Kreditler o sırada akıyor. İkinci filmde Groot, Baby Groot böyle koşarken biz arkada diğerlerinin savaştığını görüyoruz. Harika, keyifli bir sahne. Fakat bu iki müzikli, keyifli sahneden sonra üçüncü filmde müzikli ama keyifsiz bir sahne görüyoruz. Çünkü Rocket Raccoon, I'm a Creep Radiohead'den şarkısı eşliğinde geziniyor Nowhere'de. Ve işte orada anlıyoruz ki bir sıkıntı var, hüzünlü bir durum var ve bu sefer Rocket Raccoon merkezde olacak. Ya bence bu inanılmaz iyi bir karar. Gerçekten konuşan zeki bir Raccoon'umuz var. Çok iyi de silah kullanan, çok da pis bir ağzı olan, herkesi böyle eleştiren, tek derdi paraymış gibi takılan, böyle görmüş geçirmiş takılan bir rakunumuz var. Komik bu karakter. Fakat James Gunn aldı mı komik karakteri? Şu anda bu filmin sonuyla birlikte yeni Guardians of Galaxy'nin lideri haline getirdi ve bunu yaparken ona dramatik bir arka plan verdi ve biz artık anlıyoruz ki abi Rocket görmüş geçirmiş değil. Rocket çok şey yaşamış. Rocket sevilmek istiyor. Ve mesela ilk filmi izlerken tekrar fark ettim. Rocket'ın alkol alıp diğerleriyle kavga ettiği, sarhoş olup diğerleriyle kavga ettiği bir sahne var. Orada işte bana kemirgen dediler, bana şunu bunu dediler diye yaşadığı zorbalıklardan dem vuruyor. Hani demiştim ya Kaptan Amerika'da işte kaptanın asla pes etmemesi her şeye rağmen I can do this all day şeklinde simgeleşen o durum ilk filmden üçüncü filme taşınıyor, o sırada gelişiyor. Biz de mesela Rocket'ın aslında bu sıkıntıyı neden yaşadığını ve ama günün sonunda bu ezilmişlikleri yıkıp nasıl lider olabildiğini falan görüyoruz. Ve bunu konuşan bir rakuna yapıyor. Yani sinemaya girdiğimde dev ekranda izlerken bu arkadaşlara şunu düşündüm. Yani şu an bu konu hakkında hiçbir şey bilmeyen, işte çocuğunu buraya getirmiş olan falan bir insan lan bunlar ne izliyor diyordur. Ve biz bunu inanılmaz ciddi izliyoruz. Film Rocket Raccoon'un sahnelerinde gözünüzü dolduracak kadar bir dramaya sahip gerçekten. Evet klişe var işte Raccoon... Öyle yazıyorken böyle beyaz arka planda arkadaşlarını görüyor, oradan geri geliyor falan, o klasik öte dünyada ışığı görme klişesi işlenmiş. Ama işte her Guardians of the Galaxy filminde klişe var. Yani ilkinde nasıl ki kötü adam tam son darbeyi vuracakken biri konuşup onun dikkatini dağıtabiliyorsa, bu filmde de biri ölecekken beyaz ışıkta arkadaşlarını görüyor. Buna yapacak bir şey yok. Bunlardan vazgeçemiyor James Gunn ama geri kalan her şeyi çok iyi kurguladığı için de güzel filmler izletmeyi başarıyor. Neyse dediğim gibi bu flashbacklerle inanılmaz bir dram yaratmış. Rocket Raccoon'un ne acılar çektiğini falan görüyoruz. Gerçekten de geçmişine en hakim olmadığımız karakter o olmalı. Yani... Nebula'yla Gamora'yı zaten Thanos'un kızları şeklinde Avengers filmlerinde de ilerleyen bir hikayeleri var. Drax'ın ailesini kaybettiğini biliyoruz. Ki sürekli ailesini arayan bu insan bu filmin sonunda artık ebeveynlik yapabileceği çocuklar buluyor ve aile babası olarak kendi hikaye arkını tamamlıyor. Mantis ikinci filmde tanışmıştık onunla. Ego'nun kölesiydi ve bu filmin sonunda... Buraya kadar gelirken kendisi bir şeyleri başarabilmesi sayesinde diyor ki artık ben de kendi yolumu bulacağım. Beni hep korudunuz, kolladınız. Kendi yoluma gideceğim. O oraya gidiyor. Nebula bu arada hani Rocket Raccoon'un gelişimini andım. Hatta başta böyle Thanos'a benzer bir şeyler, bir karakter gelişimi gösterdiğini falan iddia ettim. Ama Nebula da inanılmaz bir gelişim gösteriyor ya. O ilk filmlerdeki soğuk katil havasından şimdi böyle Mantis de sağ olsun artık insanların sevecen olabileceğini, saf olabileceğini, hatta işte tırnak içinde geri zekalı olabileceğini bile kabullenen, bunların kötü şeyler olmadığını kabullenen bir insan haline falan geliyor yani. Peter Quill'i bahsettik. Bir aile arayışında geçmişe takıntılı. O kendi hikayesini dünyaya giderek sonlandırıyor. Groot hakkında zaten çok bir şey bilmemize gerek yok. Onu o yapan da o özelliği bu bence. Bu uniklik yani zaten evrende unik olan bir karakter. Ve Rocket Raccoon. Kendisinin hani Thanos seviyesinde bir karakter gelişimi yaşadı derken gerçekten ciddiyim ya. Çünkü düşünüyorum Rocket Raccoon da biraz vigilant olması sebebiyle sürekli hırsızlık yapmaya çalışan falan bir karakter yani. Böyle pure iyilik meleği değil. Ve bu gri karakteri bize nerede grileştiğini, aslında başta iyi olduğunu falan çok iyi açıklıyor James Gunn. Thanos da aslında kötü olup insanların hak verebileceği bir yere getirilebilmişti ya. Bu tarz karakter gelişimleri gerçekten Marvel'ın ihtiyacı olan şeyler ve James Gunn umarım bu tecrübelerini de DC'ye aktararak sonunda bize iyi DC filmleri de gösterir diye bu temennimi de buraya not düşmek istiyorum bu arada. Hani gerçekten şeyi bile başarmışlar. Filmin sonunda işte herkes Nowhere'e atlayacakken Peter dönüp o kaset çalarını almak istiyor ve salak nereye gidiyorsun diyemedim ben. Çünkü o kaset çalar için ilk filmde de geri döndü. Çünkü onu o kaset çaları ilk filmde, daha sonra öğreneceğimiz üzere babasının aslında öldürdüğü, annesi tarafından verildi. O onunla hayata tutundu. Ve işte oradan müziğin bu üçlemede bu kadar önem arz etmesi, günün sonunda yeni ekibin böyle şarkıları tartıştığı bir ortam oluşması falan inanılmaz iyi. Gerçekten değeri üçleme olarak düşündüğümüzde çok yükseliyor bu filmin. Hani bahsettim, bu beyaz ışık sahnesi kötü. İşte flashbackler de dedim çok duygusal. Rocket'ın geçmişini çok iyi açıklıyor ama mesela High Evolutionary'nin Rocket'ına sizi de öldüreceğiz işte falan deyip geri kapatması gibi orada da saçmalıklar içeriyor. Yani zaten Guardians of the Galaxy bunlardan oluşuyor. Plot holler olacak, klişeler olacak ama harika bir absürt komedi olacak. Karakterler hep böyle zor durumlarda birbirlerine laf atmaya devam edecekler. Peter Quill saçma sapan şakalar yapacak. Bunlar olacak. Bunları kabul ederek izlediğimizde bu iyi bir film ve bu karakterler bize bunları da yedirebiliyor zaten. Ama gözüme çok batan bir şey vardı. Onu başta bahsetmeyi unutmuşum. Adam Warlock hiç oturmadı gerçekten. Yani onu böyle acemi bir Adam Warlock yapmışlar. İşte tamam, bunları ikinci filmden hatırlıyoruz ki o Sarı Hulk öldürmek istiyordu. Onları yolluyorlar. O daha Evolutionary'e bağlanıyor falan filan da. Yani karakter çok sırıtmış. Hep böyle lan bu niye burada falan diyorsunuz. Umarım yani artık ekibe de katıldı. İleriki filmlerde daha düzgün bir halde görürüz onu. Ve şunu da atlamışım ki Gamora. Zoe Saldana Marvel macerasının sonuna geldiğini söyledi. Bütün film boyunca Peter onu ikna etmeye çalışıyor eskiden çok iyi aşıklar olduklarını. Ama artık Peter dünyaya döndü. Gamora da Ravager'lara geri katıldı. Bilmiyorum, onu görsek de olur, görmesek de olur gibi bir şekilde kapattılar. Film içinde aralarında bir şey gelişmemesi bu arada Guardians of the Galaxy'nin de klişelere düşmediği ilk nokta olarak da tarihe yazılabilir bu arada. Mesela şey klişesine de düşüldü, şimdi klişe deyince hatırladım. Bu ıslık çalan Yondu'nun çırağı, Craig'in çalamıyordu. Tam en zor durumda kaldığında ıslığı çalabildi. Ah be James Gunn ya. Çok yapıyorsun bu klişe olayını işte. Neyse, ama dediğim gibi artıları eksilerinden fazla yani. Sırf Raccoon'un karakter gelişimi ve Cosmo karakteri bile yani filmi sinemada gidilebilir bir hale getirebiliyor. Ve dediğim gibi Marvel filmlerini artık tekil olarak düşünmek çok zor. Evrendeki bu artık 20 film mi 30 film mi oldu? Yerin olarak da düşündüğümüzde Guardians of the Galaxy Vol. 3 gerçekten önemli. Endgame sonrasındaki de en iyi filmler arasına adını da yazdırır diye düşünüyorum. Ve sözlerimi de burada noktalandırıyorum. Umarım bu yeni ekip, çok sevdiğimiz Rocket Raccoon'un liderliğinde güzel bir şekilde devam eder. Bu arada son anlarda çok şey unuttum, kusura bakmayın. Rocket Raccoon'un hiç Raccoon ismi geçmiyordu. Ben de hep merak ediyordum bu seri boyunca neden bu ismi attılar, niye Raccoon demiyor. Çünkü Raccoon olmadığını düşünüyordu ama Raccoon olduğunu öğrendi bu filmde. Yani onun adını alma sürecini bile işlemiş olduk. Ki işte karakter gelişimi budur yani. 3 filme de yayılsa günün sonunda başta Raccoon değilim deyip sonda o ismi kabul ettiğinde mutlu oluyorsunuz. Neden Rocket ismini aldığını da öğreniyorsunuz. Ve işte karakter gelişimi 101 yani. James Gunn, umuyorum senden sonra Guardians of the Galaxy'ye iyi bakarlar. Sen de bize DC'de iyi filmler izletirsin efendim. Baharlarda görüşmek üzere diyerek bu bölümü kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.